Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci konuğumuz, her zaman olduğu gibi hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhaba. Bugün tütün ve tütün ürünlerinin Osmanlı coğrafyasına girişini, yaygınlaşmasını, yasaklanmasını, kabul görmesini, sonrasında belki ticari anlamda bir metaya dönüşmesini konuşacağız. Bir kere tabii tütün ve ürünleri deyince şimdi anladığımız şekilde sigarayı mı anlıyoruz?
Sigara farklı, tütün farklı. Yani tarih için söylersek. Hı hı. Tarihte tütünden bahsediliyor. Sigara onun mamullerinden bir tanesidir. Tütün ihdas edildiği zaman, ortaya çıktığı zaman, Osmanlı coğrafyasında ve İstanbul'da moda olduğu zaman sigara diye bir şey yoktu. Hı hı. Çubukla içilirdi. Daha sonra çeşitli tütün tiplerine göre nargile adet olmuştur ve çok yayılmıştır. Nargile ve çubuk, yani tütün tiryakileri tütünü nargile veya çubukla tüketirlerdi. Sigaranın ihdası çok daha sonraki yıllara aittir. Yani bir yüzyıllık bir hadisedir.
Biraz daha ticari formu galiba.
Şimdi şöyle, zaman 19. asır pratiklik zamanıdır. Artık tütünü sarmak, çubuk hazırlamak, orada içmek pratik değildir. Hem bir hizmetkara ihtiyacı vardır, hem zamana hem yere ihtiyacı vardır. Sigara ise öyle değildir. Sigara bunu gayet kolay bir şekilde tüketilmesini sağlıyor ve ondan sonra da artık öyle bir yayılmıştır ki tütünün çubukta ve nargilede içilmesi istisnai halleri inhisar eder olmuştur. Evet. Tütünün yerini sigara almıştır. Ancak bunu mutlaka söylemek icap ediyor ki gerek tarihi bakımdan gerek başka bakımlardan sigara ile tütün aynı şey değildir.
Şimdi biz başa döneceğiz ama tabii sık sık parantez açarak tütünün, sigaranın sağlığa zararlı olduğunu da ifade edeceğiz. Belki sonrasında yasaklanması sebebiyle ya da işte fetvalarda geçmesi sebebiyle de bu konuya değineceğiz. Ki Türkiye'de de artık özellikle kapalı yerlerde, hatta bazı açık yerlerde bile sigara içilmesi çok şükür yasak. Siz de yasak konusunda, daha doğrusu bu konudaki yasak, her yasağı desteklemediğinizi biliyorum ama.
Efendim şimdi burada yasak farklı bir şey. Ben hiç tütün kullanmadım. Fakat tütün kullananlara da en azından fanatik bir tütün düşmanı da değilim. Kullananlar kullanırlar ama bunun her şeyin bir ölçüsü olduğu gibi tütün kullanımının da bir ölçüsü olması icap ediyor. Maalesef Türkiye'de tütün kullananlar hepimiz, yani başka hususlarda olduğu gibi, bu hususta da itidali muhafaza edemiyoruz. Sıhhati yerinde hiçbir sağlık problemi olmayan bir kimsenin günde 2-3 tane keyif için, zevk için tütün içmesine, sigara içmesine ben bir şey denmeyeceği kanaatindeyim. Ancak bu limitte kalabilen 3, 4, 5 hatta, çünkü mütehassıslar bunu söylüyorlar. Yani sağlıklı bir insan için 3-4 tane keyif için belki, ama 5'i geçtikten sonra bir sıhhi mahzur ortaya çıkıyor ve giderek bu mahzurlar artık daha katı bir şekilde ortaya çıkıyor. Bundan 50 sene önce bu kadar katı değildi, zanniydi.
Tabii,
tahminlere dayanıyordu.
Tetkik imkanları,
evet,
arttıkça.
Bu 50 yıl içinde gerek denek denilen insanlar müşahede edildi. Tütün içen insanlar müşahede edildi ilmi bir şekilde. Bir takım istatistikler ortaya çıktı. Ve artık bunun sıhhate zararlı olduğu hususunda bir katiyet teşekkül etti. Hiçbir tıp otoritesi yoktur ki sigaranın zararı olmadığını söylesin. Ancak bunu söylüyorlar mütehassıslar. Sağlıklı bir insana günde 3-4 tane.
Ama işte ben, bu alışkanlığın sınırını çok çabuk açtığımız için hiç başlamamak
yalnız en iyisi. Efendim tütünde keyif verici bir madde olmak itibariyle aynı zamanda da iptila hasıl edici, eski tabirle. Yani bağımlılık yapıcı hususlar da var. Onun için nasıl kola içen içmeden duramıyorsa, ki onda da bağımlılık yapan maddeler vardır, kafein vardır malum. Tütünde de böyle. Hatta sigara mamullerinde farklı marka kullanmasın diye ayrıca o markaya mahsus bir takım bağımlılık ihtiva eden mamullerde kullanıyorlar ki vücudu böyle bağımlılık yapıcı maddelere bağlamak ne dinen cevaz verilmiştir ne tıbben cevaz verilmiştir. Yani netice itibariyle ben bir fanatik tütün düşmanı değilim ama sigara içenlerin de ölçüsüyle, haddiyle sigara içtiklerine de kani değilim. Çocukluğumdan beri sigara içenler, tütün içenler kendilerini birinci sınıf hep görmüşlerdir. Diğerlerinin kendi sigaralarına tahammül etme mecburiyetinde olduğunu düşünmüşlerdir. Yıllarca otobüslerde, trenlerde, tayyarelerde biz sigara içenlerin dumanı altında yaşadık.
Seyahat ettik.
Kafelerde, lokantalarda. Halbuki kapalı yerde sigara içmeyenlerin yanında ve yemek yiyenlerin yanında sigara içmek büyük bir kabahattir. İştahı kaçırır. İnsanları
tabii
rahatsız eder.
Tabii o yemeği bitirmiş olabilir ama siz henüz yeni başlıyorsunuz,
evet,
yemeğe.
Bir de şu var. Zamanımız alerjen bünyelerin arttığı bir zaman. Eskisi gibi değil. İnsanlardan çoğunda alerji var. Alerji ise biliyorsunuz çok geniş bir yelpazesi olmakla beraber duman ve tütsü alerjenlerin en çok rahatsız olduğu şeylerdir.
Solunum yoluyla da evet. içeri alındığı evet. için akciğerler
ondan dolayı da ayrıca rahatsızlık veriyor. Netice itibariyle tütün içenler bu haddi sınırı kontrol edemedikleri için bu onlara bir tokat oldu bu yasaklar. Yani ölçüyü muhafaza etmiş olsalardı belki bu kadar olmazdı. Hı hı. Ama hiç o bir zaman olmadı. Sigara içmeyenlerin hakkını koruyan olmadı. Halbuki hukukta bir kaide vardır. Sıfat-ı arızada hasıl olan ademdir. Bu şu demek. Sonradan ortaya çıkan sıfatlarda bir şeyin olmaması esastır. Bu adam evli mi bekar mı? Bekarlık esastır. Siz evli olduğunu ispatlayacaksınız. Bu adam suçlu mu suçsuz mu? Suçsuzluk esastır. Suçlu olduğunu ispatlayacaksınız. Sigara içmek mi içmemek mi? İçmemek esastır. Siz o zaman içenlere ayrı bir statü. Yürümek mi esastır, arabaya binmek mi? Arabaya binmek. O zaman yürüyenler yürüyecekler, arabalara alt geçit veya üst geçit yapacaksınız. Yayalara üst geçit olmaz.
Öncelik yürüyende olacak.
Yürüyendedir. Çünkü sıfat-ı arızada sonradan ortaya çıkan sıfatlarda olmamak. Adem esastır, yokluk esastır. Varsa ona göre düzenleme yapılır. Şimdi bu sigara da böyle. Sigara sonradan ortaya çıkmış bir madde. İçenlere bir şey demiyoruz. Gereksiz abartılı hikayelere de gerek yok. Ama şurası da bir gerçeklik. Sigara içenler bunun haddini hiçbir zaman bilmediler. Ekseriyet itibariyle söylüyorum. Sigara içmeyenler de bundan dolayı çok mutazarrır oldular. Sadece bu değil. Mecburen mutazarrır olanlar var. Aynı yerde çalışıyorsunuz.
Tabii bir kafede çalışıyorsunuz.
Gitmek mecburiyetinde değilsiniz. Yani gidemezsiniz başka bir yere. İhtiyarınız yok. Hadi sigara içen bir ortamdasınız, çıkarsınız oradan. Hı hı. Gitmezsiniz. O insanlarla görüşmezsiniz. Ama iş yerindesiniz. Ailedesiniz.
Yıllarca iş yerinin sıkıntı çektik
evet,
biz.
Evet. Yani bu söylenmiyordu bile. Söylenmiyordu bile. Çünkü sigara keyif verici bir madde olduğu için şuursuzca içiliyor. Ben eşimde dostumda hep onu görürdüm. Yani sigara şuursuz bir hareketle, mekaniki bir hareketle yakılıyordu. Yani normalde insan karnı acıkınca oturup yemek yerdi. Öyle değil o. Şuursuzca evet. içiriyordu. Maalesef. Onlar da razı değildi bundan. Fakat farkında olamıyorlardı. Onun için bu sigarayla yapılan mücadeleleri ben bu bakımdan destekliyorum. Hı. Bakımdan destekliyorum. Ve artık insanların gerek sağlığını korumak, gerekse başkalarını rahatsız etmekten şiddetle kaçınmaları icap ettiğini
Tabii
düşünüyorum.
Hiç kimse sormuyor. Acaba ben burada sigara içebilir miyim? Sizi rahatsız eder mi bu?
Bütün görgü kurallarında şöyle yazar. Görgü kuralları kitaplarında bir mecliste sigara içileceği zaman orada sigara içenler bulunsa bile sigara içip içmeyeceği hususunda izin almak icap eder. Eğer orası duruma göre size izin veremeyecek bir cemiyet ise hiç içmemek esastır.
Sormayacaksınız
çünkü siz sorarsanız karşı taraf eğer sizin mesela mağdurunuz ise yani emrinizde çalışanlar ise hayır içme diyemeyeceği için yani emsalleriniz değilse orada içmemek. Yani sormamak ve hiç içmemek tavsiye ediliyor. Görgü kuralları bile bunu ihtiva ederken insanlar teklifsizce sigaralarını yakıyorlardı ve başkalarını taciz ediyorlardı. Bu bakımdan bu evet. iyi bir düzen oldu. Bütün dünyada da bu artık bir örf olarak kabul gördü.
O sınıf farkı hani onlar sigara içenler kendilerini birinci sınıf görüyorlardı ya artık o galiba dünyada değişti.
Değişti.
İçenler ikinci sınıf.
Öyle oluyor evet. Bütün dünyada aynı trend devam ediyor.
Şimdi gelelim başına. Osmanlı coğrafyasına tütün ne zaman ve nasıl girdi? Kimler tanıştırdı bizi tütünle? Ya da biz mi dünyayı tanıştırdık acaba? Evet. Başka ve biraz daha uzaktan da olsa.
Yok efendim. Şimdi tütünün Osmanlı ülkesine gelişi 16. asır kahveyle beraberdir. Fakat kahveden biraz sonradır. Yayılması da biraz daha sonradır. Ama 16. asır 1500'lü yıllar gelişi. Kanuni Sultan Süleyman devrine kahve tarihleniyor ve çok iyi biliniyor tarihi. Tütünün gelişi ise bu tarihten sonraki bir 50 yıl ve 100 yıl içindedir yayılması. Ana vatanı Türkiye değil, Türkiye'de de ekiliyor. Ama Afrika'da, Arabistan'da hatta Amerika'da bile tütün ziraatı çok yaygın. Onun için dünyayı tütünle biz tanıştırmış diyemeyiz ama
hani Kızılderililerin Türklerle akraba olması evet, sebebiyle Amerikalıları daha doğrusu Amerika'yı keşfedenlere alıştırması sonra Avrupa'ya gelmesi vesaire.
Evet, olabilir.
Bir intikam olabilir. Denir ya Kızılderililerin evet, Kızılderili intikamı. Beyaz insandan.
Evet doğru olabilir çünkü Kızılderililerde yaygın bu. Amerika çünkü bunun güzel mahsullerini yetiştirdiği bir yerde ki dünyanın en iyi tütünleri bildiğim kadarıyla Virginia'da üretiliyor. Türkiye'de de Bitlis, Şemdinli tütünleri güzel tütünlerdi. İskeçe'de güzel tütün yetişirdi. Hatta Sultan Hamit tütün tiryakisiymiş. İskeçe'den ve Şemdinli'den, Hakkari'nin Şemdinli'den tütün getirtir. Hususi olarak kıyıp harman eder içermiş. Meşhur şahıslar vardır tarihte böyle sigarasıyla tanınan. Tanıtan biz değiliz. Fakat bizdeki tütünün macerası diğer memleketlerdeki gibi olmamıştır. Bir kere bizde tütün ciddi yasaklara, dini münakaşalara, bir hayli adamın cezalandırılmasına, hatta kellesinin gitmesine ve ciddi yangınlara sebebiyet vermiştir. Yani bizim kültür tarihimizde tütünün yeri bir hayli fazladır. Tütün ilk ortaya çıktığı zaman ulemanın reaksiyonuyla karşılaşmış. Ulema malum ortaya yeni bir şey çıktı.
Kimler içmeye başlamış önce? Kimlere ulema, tepki göstermiş?
Halk arasında yayılmış. İlk
yani sanki dışarı, biraz da böyle baş kaldıran insanlar, biraz da düzene uymayan insanlar sanki ilk olarak içmeye başlamış da.
Evet, yani ilk baldırı çıplak tabir edilen, baldırı çıplak tabir edilen cemiyete
aykırı
davrananlar veya kaderine küskün olan bir zümre tarafından kolayca gamı def etmek, kafayı tütsülemek, bir araya gelip muhabbet etmeye vesile olduğu için ve ucuz olduğu için, çok da pahalı olmadığı için kahveden daha ucuzdur, tütün yayılmış. Tabii tütünün böyle bir zümrede yayılması halk arasında bir meçhullük meydana getirmiş. Nedir bunun durumu? Ne olacak? Nereye gidiyoruz? İnsanlar böyle yeni çıkan bir şeye karşı hem yatkınlık gösterir, alaka gösterir, rağbet gösterir, hem de bir hayli ürkerler. Bugünlerde ulema arasında tütünün dinen mübah olup olmadığı meselesi gündeme gelmiş. Daha önce kahvede olduğu gibi kahvede böyle gündeme gelmişti. Haram diyenler oldu, haram değil diyenler oldu. Sonra haram değil diyenler kazandı ki haklıydılar. Çünkü haram diyenlerin dayandıkları sebep kahvenin uyuşturucu veya uyarıcı olması, bağımlılık yapması değil, fahım mertebesine, kömür mertebesine kavrulmasıydı. İslamiyet yanmış bir şeyin yenmesini men eder. Ama daha sonra bunun yanmadığı, koyu bir şekilde kavrulduğu anlaşılınca, takarrür edince, yayılınca kahve hakkındaki menfi fetvalar çekilmiştir. Ama tütün böyle olmamıştır. Tütün her zaman ulemayı ikiye bölmüştür. Ulemanın bir kısmı tütünün aklı giderdiği, gidermese bile kafayı tütsülediği, insanı bir hoş ettiği, keyif verdiği, bağımlılık yaptığı veya kötü koktuğu gibi gerekçelerle tütün içilmesinin dinen meşru olmadığına fetva vermiştir.
O da yanmaz mı efendim?
Ama şöyle, onun dümeni kendi içilmiyor, dumanı tütsüleniyor. Yani dumanı çekiliyor. Onun için kendisi yansa bile yanmış bir şey yenmiş sayılmaz. Yani dumanı çekildiği için. Bundan dolayı ulemanın bir kısmı buna karşı çıkmış. Karşı taraf ise bunun aklı giderdiğinin kat'i olmadığı, giderse bile dinin yasakladığı derecede aklı gidermediğini, yani sarhoş etmediğini, bağımlılık yapmadığı gerekçesinin doğru olmadığı gibi gerekçelerle bunun haram olmadığını, ama kötü kokma gerekçesinde ittifak vardır. Sigara belki tiryakilerini güzel kokar ama bir müddet sonra sindiği elbise, saç ve ortamda bir hayli menfi bir koku hasıl ediyor. Hatta İslamiyet helaya bile başörtülü giymeyi tavsiye eder. Hem hela, eski helaları düşünün, hela kokusunun en çok vücuda sineceği yer saçtır, saçın örtülmesi. Hem de amonyaktan, saç çok zarar görür, amonyak saç döker. Onun için başın örtmesini emrettiği halde tütünün haydi haydi bu şekilde düşünüleceği tabidir. Bundan dolayı bunun içilmesinin haram olmadığını söyleyen ulema bile Hazreti Peygamber'in soğan sarımsağı hakkında söylemiş olduğu sözler, soğan sarımsak yiyin bizim meclisimize gelmesin sözüne dayanarak bunun taban mekruh olduğunu, yani tütün içen bir kimsenin meclise, musallaya, camiye gelemeyeceğini, mekruh olduğunu, bir insanın da camiye gitmemesi mümkün değil günde beş vakit. Ondan dolayı gene tütüne pek sıcak bakmamışlar. Fakat bu daha sonra karikatürize de edilmiş. Şair diyor ki tütün diye nesne geldi cihane, hak nasip etmesin ehli İslam'e, tütsü yakar çıksın diye imane. Şimdi haram diyenlerin, taraftarlarının düzdüğü bir şiir bu. Karşı tarafta diyor ki tütüne haram demiş birkaç nadanı ahmak. Neden haram olsun? O da 3-5 yeşil yaprak. Mısır'da fetvasını verdi allame 6 parmak. Haram diyenin kafasına indirin birkaç tokmak şeklinde karşılıklı atışmalar var. Zaman içinde bu münakaşalar bir istikrar bulmamıştır. Yani bir kanat tütünün mübah olmadığını savunmaya devam etmiştir ki günümüze kadar bu görüş devam eder. Bir taraf ise tütünün mübah olduğunu ama taban mekruh olduğunu, soğan sarımsak gibi müdafaa etmiştir. Bu iki görüş günümüze kadar devam etmiştir. Yani kahvenin beraat ettiği gibi tütün ulemanın vicdanında beraat etmemiştir. Fakat tütünün sadece dini hükmü değil, ondan sonra cemiyette bir takım sebebiyet olduğu hadiseler bizim tarihimizde enteresan safhaları teşkil eder.
Biraz da galiba yasaklanması, sevilmemesi hem aile içi ilişkilerde probleme yol açması hem de ciddi anlamda yangınlara yol açması sebebiyle olmuş.
Şimdi masraftır yani çok da zengin olmayan bir cemiyette iptila alışkanlık yapan bir madde olduğu için şimdiki kadar da ucuz olmadığı için kahve kadar belki pahalı değil ama ucuz olmadığı için ve devamlı içilecek bir şey olduğu için bir bütçeye bir zarar getiriyor, halel getiriyor. Bundan dolayı bir vaziyeti
ama var. Ama bu çok ciddi bir tespit efendim. Yani evet. şu anda bile Türkiye'deki ekonomik yapı göz önünde bulundurulursa çocuğuna bir bardak sütü pahalı gören bir babanın cebinde sigara olması, üstelik bunu iki paket olarak tüketiyor olması.
Başka neyimiz var?
Aile.
Savunma olarak da.
Neleri olmasını başka, isterdi? Yani sigara harcamasaydı pek çok şey olabilirdi.
Olabilirdi tabii. Başka neyimiz var diyerek de kendini savunurlar. Vaka bazılarının belki sigara içmesi de büyük bir lütuftur insanlar için. Bizim bir tanıdığımız vardı da sigarayı bıraktı, etrafa bağırıp çağırdı. Annesi dedi ki yavrum sen bu sigarayı niye bıraktın dedi. O senin bir kardeşindi, içini döküyordun, biz rahat ediyorduk dedi. Şimdi içini bize döküyorsun yani şey.
Bir ama aile... geçici bir dönem, biraz sabretmek lazım.
Sabretmek lazım.
Kısa bir ara verelim, ardından tekrar bu konuya döneceğiz elbette. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün hala kararsız iseler sigara konusunda, içmek ve içmemek konusunda, belki bırakmak için bir adım atarlar sayemizde, biz de bundan mutluluk payı çıkartırız. Kısa bir aradan sonra buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Tütünü konuşuyoruz Osmanlı coğrafyasında. Bir kere tabii yangınlara yol açması son derece önemli. Sosyal statü belirleyici olmuş uzun dönem. Erkekler çok içmiş ama böyle biraz yaşını almış ya da zengin bir kişinin eşi ise o kadının da sigara içmesine izin verilmiş.
Evet, Osmanlılarda şaşılacak bir şey. Hoş karşılanmamakla beraber kadınların sigara içmesi, tütün içmesi. Osmanlılarda bilhassa yaşını başını almış ve statü sahibi kadınlar çubuk içerlermiş. Ben de çocukluğumda hiç ummadığım hanımların, yaşlı başlı hanımların tütün içtiğini gördüm. Şahit oldum ve şaşırırdım ben yani hiç bir kendisinden beklemeyeceğiniz, ayıp değil ama adet olarak beklemediğiniz kişilerde bunu gördüm. Şimdi tütünün Türkiye'ye girişi ilk önce dediğim gibi ulemayı şaşırtmış ve münakaşaya sevk etmiş. Ama ondan sonrası bizde çok canlı ve renklidir. Bir kere tütün iki şeye sebebiyet vermiş. Bunlardan bir tanesi sizin de işaret ettiğiniz gibi yangınlar. Ne alakası var diyeceksiniz yangınların? Şimdiki insanlar tabii bazı şeyleri kafalarında tahayyül etmeleri mümkün değil. Bir şehir düşünün ki evlerin hepsi ahşap ve bu evler birbirine bitişik. Bu ahşap evlerin birinin tutuşması demek. Hele ki İstanbul'da lodos çok yaygındır. Anında birkaç yüzünün yanması demek. Engelleyemezsiniz. Yani itfaiye olsa fark etmez. Çünkü lodos esti mi evleri götürür. Bu şeylerin, yangınların çeşitli sebepleri var. Bunlardan bir tanesi patlıcandır. Patlıcan hakkında hatta Refik Halit'in bir yazısı vardır. Patlıcanı yasaklamalı veya izinle satmalı, patlıcan alanların mutfağına bir şey vermeli, resmi izin vermeli, ancak onlar patlıcan yapabilmeli, davlumbazlarını çünkü patlıcan kızartma olarak yenir eski İstanbul'da. Hatta gazeteler ikazlarda bulunur. Patlıcan mevsimi geliyor. Muhterem karilerimiz, lütfen yangına dikkat. Şeyi unutup da içeride lafa dalmayın kızartmayı. Çok yangın çıkmış patlıcandan dolayı. Evet.
Neden patates değil de patlıcan?
Patates kızartması yok adet. O sonradan bize geldi bonfrit. Yani patlıcan kızartılır bizde.
Sadece.
Evet. Hmm. Ve o sadece kızartması yenir onun. Sevmez başka türlü. Zaten patlıcan başka türlü çok güzel olmaz. Kızartması güzel olur. O da zararlı.
Evet.
Zaten bütün zararlı şeyler güzel. Güzeller zararlı. Diyetçilerin dediği gibi. Şimdi patlıcan niye yasaklanmıyor diyeceksin. Patlıcan da yasaklanmıyor ama Refik Halit'in patlıcanı izinle müsaadeyle satalım diye mizahi bir yazısı Ago Paşa'nın hatıratında okumuştum. Bunu ama eskilerden de duyardım ben, patlıcan mevsimi geldi, eyvah falan, gazetelerde var bu duyurular. Biri de tütün. Şimdi tütün içenler ehli keyif adamlar olduğu için ve tütün uzun süreli bir içecek olduğu için öyle içtin bitirdin öyle değil. Yani şimdiki gibi yazık bazı insanlar var bu tütün yasağından sonra soğukta çıkıyorlar dışarı titriye titriye içip bitiriyor.
Keyif kısmı kalmadı zaten artık herhalde.
Böyle böyle belki.
O bağımlılık hayatından, kısmı hala devam ediyor.
Cemiyet hayatından belki böyle böyle çıkacak. Ve az bir şeye inhisar edecek bir maddedir tütün. Yani tamamen ortadan kalkması mümkün değil ve beklenmez ama belli bir şeye normal bir seviyeye inmesi umulur. Şimdi bu tütün içiliyor. İçerken adamcağız uyuyor. Tütün çubuk devriliyor ve önce halı, kilim, elbisesi, yorganı, perdesi derken bütün ev yanıyor. İşte bu tütün sebebiyle pek çok yangına sebebiyet verilmiştir. Bunlardan bir tanesi meşhur Cibali yangınıdır. Sultan 4. Murat zamanında olmuş. 3000 ev yanmıştır. 3000 ev 5 kişiden 15 bin kişi demek.
Bir tek sigara.
Bir ev zaten tespit edilmiş. Fener tarafında, Cibali'nin Fener tarafında bir kayıkçı tütünü söndürme, sütün devrilmiş, uyuyakalmış. Tutuşan ev bütün mahalleyi yakmış. Bunun üzerine Sultan 4. Murat ki Osmanlı tarihinde şiddet ve celaliyle tanınmış bir padişahtır. Tütünü yasakladığı gibi tütün içenlere çok ağır cezalar.
İdam da dahil.
İdam dahil, evet. İdam, yani idam cezası öngörmüştür. Tabii bu sefer de ulema arasında bir ihtilaf hasıl olmuş. Hükümdar tütünü yasaklayabilir mi, yasaklayamaz mı? Yasaklarsa uyulur mu, uyulmaz mı?
Enteresan değil mi? Hani Osmanlı İmparatorluğu'nu bir tanımlamamız gerekirse padişah ne derse o olur.
Ha öyle değil tabii ki.
Deriz ama öyle değil uygulamada. Gördüğümüz bu örnek.
Hiçbir zaman öyle değil. Hiçbir zaman öyle değil. Yani şimdikilerin tahayyül edemeyeceği bir şey ama öyle değil.
Hani uyulur mu uyulmaz mı?
Uyulmaz mı? Tabii münakaşalar var. Kitaplarda var bu. Mesela bugün İbn Abidin'i bile açan bunu görür ki İbn Abidin yıllar sonra yaşamıştı.
Şimdi mesela devlet yasak koymuş. Ben hayır buna uymuyorum diyemiyorsunuz.
Şöyle ama ulemanın da burada uymayın ey cemaat demiyor. Çünkü o zaten cemiyet nizamını bozar. Bugün de bir kanun çıktığı zaman siz çıkıp da ey halk bu kanuna uymayın diyemezsiniz. Ama
uymalı mıyız tartışmayız ama.
Evet kanunun evet şimdi tartışılmaz. He. Ama şu denebilir kanun adildir değildir. Eskiler bunu tartışmışlar. Hükümdar bir şeyi emreder veya yasaklarsa ki bu dinen yasak olmayan bir şeyi emreder veya yasaklarsa bunu uyulur mu uyulmaz mı? Tütün haram diyenler zaten diyorlardı ki tütün zaten haram. Padişahın yasaklaması da bunun cabası. Yani şimdi gördünüz mü dediler. Tütüne mübah diyenler de dediler ki mübahlar hükümdar tarafından emredilir veya yasaklanırsa. Yapılması veya yapılmaması farz olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim ulemaya uyun diyor. Bunun bir şartı var. Nedir o şart? Keyfi olmayacak. Mesela diyemez ki devlet başkanı yeşil elbise giymeyeceksiniz. Ben beğenmiyorum, hoşuma gitmiyor, keyfidir.
Kişisel değil.
Evet. Ama mesela desek ki koyun eti yemeyeceksiniz. Çünkü koyun etlerinde hastalık var. Halbuki koyun eti mübahtır.
Kamunun İnsanları, sağlığı için.
Evet, onun için mübah olur. Burada da diyebilir ki tütün içmeyeceksiniz. Çünkü tütün sizin birkaç kişinin keyfi için çok insana zarar veriyor. Ben onu yasaklıyorum. O zaman buna uyulur. Buna uymak farz olur demişlerdir. Ve o zaman tabii sigara içmek haram olur demişlerdir. Sigara içmenin ittifakla haram olduğunu söyleyenler buna dayanıyorlar. Fakat burada bir fark var. Birinciler dinen haram olduğuna inanıyor. İkinciler hükümdar yasak ettiği için haram olur. Hükümdar bu yasağı kaldırırsa haram olması ortadan kalkar demişlerdir. Fakat Sultan 4. Murat bu yasağı amansız bir şekilde tatbik etmiştir. Sultan 4. Murat sadece bunda değil. Yani gizli kapaklı içki içenleri de takip edip onları da amansız cezalandırmasıyla
şahsen
tanınır. Şahsen, evet, şahsen mütenek giren kılık değiştirerek gezdiği söyleniyor. Hatta meşhur fıkralar vardır. Kayığa binmiş. Yanında Nedim ile beraber. Kayıkçı bir çubuk sarmış, uzatmış. Uzak bir yer geçecekleri Boğaz veya başka yer. Marmara belki. Demiş ki padişah demiş bunu demiş yasak etti bilmiyor musun demiş. Aman demiş şurada deryanın ortasında padişah bizi demiş. Nereden görüp de demiş bilecek demiş. Bunu söyler söylemez kayıkçı anlamış ki karşısındaki çünkü duymuş padişahın mütenekkilen geziyor. Ondan sonra rivayete göre padişah merhamet etmiş bu seferlik kendisine. Başka bir rivayete göre de kıyıya çıkar çıkmaz yanındaki bostancı başılarına adamın icabını görmelerini emretmiş. Yine başka bir hikaye anlatırlar. Kahvehanede toplanmışlar. Göz gözü görmüyor dumanlar. kurt puslu havayı sever hesabı. Kahvenin ön tarafına gitmiş Sultan Murat yanında arkadaşıyla, tanınması mümkün değil. Önde biraz oturmuş. Kahveci ile teklifsiz konuşmaya başlayınca kahveci kendilerinin rint zevk ehli insanlar olduğunu düşünerek perdenin arka tarafına Zula'yı almaya teklif etmiş. Zula'ya geçince bakmış ki duman, insanlar tütünü koymuşlar, içiyorlar. Demiş ki bu nedir? Demiş böyle böyle, biz demiş işte hatırlı müşterileri burada idare ediyoruz. Demiş padişah bunu yasak etti. Demiş padişah burayı bilmez demiş, perdeyle kapattık demiş. Beyzadem adını bağışlamadın demiş. Murat demiş. Sultanı da var mı demiş. Var demiş. Eyvallah. Hemen dönmüş perdenin arkasındakileri. Buyurun cenaze namazına. Yani buyurun cenaze namazına. Şimdi tabii belki bazı cezalar, bu husustaki cezalar ağır olabilir ve insanların aklına da ya olur mu canım yani tütün içti diye. Ama şimdi tarihte ben hukukçuyum. Cezalandırmanın bir mantığı vardır. Bazı fiiller bazı zamanlarda amme vicdanını ve insanları daha çok yaralar. Bazı zamanlarda daha az yaralar. Mesela kıtlık zamanında kara borsacılık daha büyük bir suçtur. Kıtlık olmayan zamanda daha hafif bir suçtur. Kıtlık zamanında kara borsacıları asarlar. Kıtlık olmayan zamanda malına el koyarlar sadece. Ufak bir ceza verirler. Hı hı. Niçin? Çünkü kıtlık yok zaten. Adam o kadar etkilenmez bundan. Yani kara borsacılık...
Oradan değilsen öbür taraftan
başka yerden alır. Ama kıtlık zamanında nereye gitsin adam?
Alternatif yok.
Zaten kıtlığa sebebi... Onun için orada ağır ceza vardır. Harp zamanında at çalana idam ederler. Başka zaman at çalana idam edilmez. Niye başka zaman? Ata gerek yok. Başka bir şey bulur. Ama harpte at çok kıymetlidir. Arayalım, bulalım, getirtelim. Mevzu bahis değil. Onun gibi burada bu İstanbul yangınları o kadar büyük bir infial, üzüntü, keder meydana getirmiş ki hükümette. Hükümet bunu ancak ağır cezalarla men edeceğini düşünmüş.
Kamu vicdanını rahatlatmak biraz da.
Biraz da o var. Biraz önüne geçmek, biraz da rahatlatmak. Bak en ağır tedbiri aldım artık şeklinde. İşin bir de başka yönü var. Vaka bazı modern tarihçiler buna daha çok dikkat çekiyorlar. Biz bunun inkar edilemeyeceğini ama tek başına da sebep olmadığını düşünüyoruz. Şimdi tütün yalnız başına içilecek bir nesne değil. Şimdi sosyal hayatımız biraz değişti. Tütün yalnız başına da içiliyor çünkü insanlar yalnız başına daha çok vakit geçiriyor. Eskiden öyle değildi. Ben daha önce de söyledim. Yalnız başına kalmak, yalnız kalmak istiyorum. Başımı dinlemek istiyorum. Bunlar bizde olan şeyler değil. Bizde başını dinlemek şudur. Gürültülü, patırtılı bir vasattan daha sakin bir yere geçmeye başını dinlemek derler. Çoluk çocuk vardır mesela, daha sakin bir yere geçersiniz. Düğünde, dernekten daha orada başınızı dinlersiniz. Ama hiçbir zaman bir sessizlik, Türk, bir Osmanlı, yani bir odaya kapanayım, derdimle dert olayım, böyle bir şey yok. Amerikan filmlerinde var o. Ben yalnız kalmak istiyorum. O yoktur bizim kültürümüzde. Yalnız kalmak istemez asla. Zaten dertler paylaşılınca azalıyor malum. Sevinçler paylaşılınca artıyor. Bu boş bir söz değildir. Şimdi tütün de öyle bir nesne. Hatta ben çay içmeyenleri bilirim. Cemiyet olmazsa. Yani çay ancak cemiyet içmez.
Ya kahvaltı etmiyor benim tanıdığım çok insanlar. Zevksizdir. Çünkü yalnız başına kahvaltı edilmiyor.
Efendim diyorum. Yalnız başına yemek yemek, yalnız başına kahvaltı, yalnız başına çay içmek hakikaten çok zevksizdir. Çok zevksizdir. Yani işin hele beş çayı denilen, beş çayının, ikindi çayının bizdeki eski tabiriyle beraber içilmesi adettir. Yalnız başına içilmez. Mümkün değil yani. İşin racını bu yani. Zevk almaz insanlar. Çünkü bu iş sadece çay içmek meselesi değil. Bunu bir ritüele dönüştürüp bundan sosyal bir zevk duymak meselesidir. Tütün de böyledir. Eskiler için söylüyorum. Çubuklarını yakacaklar, karşılıklı oturacaklar. Hatta o çubuğun da bir seremonisi var. Çubuk ağları vardır zenginlerin. Kahve ağası olduğu gibi çubuk ağası. Çubuklarını korur. O çubuklar efendim belli uzunlukta, belli ağaçlardan yapılır.
Ağaçtan yapılır
işte,
değil mi?
Abonozu makbuldür. O, güzel tütünü güzel yakar, şeyin nefasetini verir içine. Bunların muhafazası...
Buna bir aroma da ekler belki ağacın.
Tabii, bazı tütünler, tabii ki, tabii ki. Bazı tütünler zaten böyledir. Bazıları da ağaç o şeyin lezzetini arttırıyor tütünün. Bunun efendim yakılması, altının tablası... Külün boşaltılacağı yer, tütünlerin muhafazası, keseleri düşün, tütün keseleri vardır. Tütüncü dükkanları vardır. Münhasıran tütün satılan dükkanlar vardır. Envai çeşit tütünler satılır. Tütün makineleri vardır. Onu kıyan, harmanlayan makineler vardır. Sonradan ortaya çıktı. Dedem rahmetli mesela çok müptelaydı. Tabakası vardı. Gümüşlü işlemeli çok güzel bir tabaka.
Sonra İçinde sigara kağıtları, tabloları.
Sigara tabloları. Arkasında kağıt koyacak bir yeri var. Kağıtlar Suriye'den geliyordu. Filigranlı. Hatta ben bir destesini saklamışım. Tütünü gayet O bir zevk olarak içerdi. Çok da içerdi. Allah rahmet eylesin. Akciğer kanserinden vefat etti. Şimdi tütün bir sektör olmuştu artık Osmanlılarda. Çubuk ağaları, çubuk bir nargileciler var, bir de çubuk ağaları var. Nargile kadınlar da içer. Araplarda çok yaygındır. Kadınlar çok nargile içerler. Arap memleketlerinde. Yemekten sonra mutlaka nargile içerler. Zaten lokantalarda hemen nargileyi getirirler. Kadın olsun erkek olsun.
Çok da zararlıymış yemekten hemen sonra öyle
derler,
içilen tütün.
Öyle derler. Bizde ise kadının nargile içilmesi pek makbul tutulmazdı Osmanlılarda. Çubuk içilmesi, içmesi ise dediğim gibi statü sahibi kadınlar için kınanmazdı. Çubuk ağları var. Hatta tabir vardır çubuk sürmek. Yani meclise muhalefet etmek demek. Çubuk sürdü dedi mi yani protesto etmek. Protesto etmek. Hatta bir meclis toplantısı anlatılıyor da Bakanlar Kurulu Sultan Mahmut zamanında işte felanca paşa çubuk sürdü diyor. Bilmeyen anlamaz ne yaptığını. Çubuk tabii. Sürmüş yani herkese çubuk ikram ediliyor. Mesele konuşuluyor. O çubuğunu itmiş yani içmemiş çubuğu. Yani ben bu meclisi protesto ediyorum. Ya burada konuşulanlara karşıyım manasına geliyor. Sizin de çubuğunuzu
geri
içmiyorum.
Çevirmek.
Evet, çubuk sürmek, çubuk ağlı.
Şeyde de böyledir. Kızılderililerde size ikram edildiğinde çubuğu reddetmeniz o grubu sosyal statüsünü
evet,
reddetmek demektir.
Bu eski
demektir.
Bir şark adetidir. Bir kimsenin ikramını reddetmeniz ona düşman olduğunuzu en azından hayır hah düşünmediğinizi gösterir. Onun için adeten canı istemese bile bir miktar almak ve otur dediği yere oturmak bizde barışçılık adetidir. Mümkün değildir. Yani eğer düşmanıysa bunu malını yeme yani protestosunu böyle yapar. En büyük protestodur. Yani bir kişiye karşı pasif direniş. Onun ikramını reddetmek onu tasvip etmediğini, onu kişilik zaafı içinde gördüğünü veya düşman olarak gördüğünü en azından
hala
da Anadolu'da böyledir. Yani ikramını reddederler ve bunu aleni yaparlar. Yani hissettirerek yaparlar. Ve karşı tarafta eğer bu tanımadığı birisi ise endişelenir. Acaba bana ne yapacak? Bir düşmanlığı var diye endişelenir ve bunun neticesinde de zaten başka şeyler. Şu Kızılderililerde de bu adet var. Bu bir şark adetidir bizde. Çubuk sürmek tabir olmuş. Şimdi insanlar çubuk içiyorlar ve bir arada içmek eğlenceli bunu. Dumanlar ortalıkta. Bir de aynı şeyi paylaşan insanlar. Kafa dengi diyorlar şimdi. Tabii bir araya geldikleri
zaten
zaman insanlar...
Zaten bu kadar tütün içince kafa da denk oluyor. Kalıyor. <herhalde. gülüyor>
Evet. Şimdi bir araya gelince insanlar ne konuşurlar? Şarkta umumiyetle hani bir Meksikalı uyur, iki Meksikalı kavga eder. Üç Meksikalı biri uyur, ikisi kavga eder. Dört Meksikalı poker oynar. Böyle bir tekerleme vardır. On Meksikalı'ya kadar böyle gelir. 11 Meksikalı futbol takımı kurar. 12 Meksikalı ihtilal yapardı, biterdi. Şimdi bizde de böyle birkaç kişi bir araya geldi mi ne yapar? Dünyayı kurtarırlar. Memleketi kurtarırlar. Havadan sudan konuşmaktan sonra bir müddet sonra tabii bu sefer iktidar tenkit edilmeye başlanır. Padişaha kadar iş gider. Kafada denk ya. Oradakiler de kafa dengi ya. Şimdi padişah da Sultan Murad'ın bilenler bilir. Çok kaygan bir zemin üzerinde padişah olmuştur. 12 yaşında tahta çıkmıştır ve ilk defa Osmanlı tarihinde bir padişah tahttan indirilmiş. İki padişah tahttan indirilmiş ama aynı padişah iki kere ve bir padişah feci şekilde öldürülmüştür. Osmanlı tarihinde bir ilktir. Sultan Mahmut böyle bir tahta oturmuştur. Yani abinin öldürüldüğü, amcasının iki defa tahta çıkarıp indirildiği bir tahta oturmuştur.
Ve 12, annesinin ciddi bir
12 yaşındadır.
Baskısı var.
Annesi Naibe-i Saltanat'tır. 18 yaşına gelene kadar annesini ses çıkarmamış ve 18 yaşına geldikten sonra ipleri eline almış. 28 yaşında da zaten vefat etmiştir. O padişah çok kaygan bir zeminde tahtının olduğunu bildiği için bu tahtını korumak için ve tabii ki memleketin dirliğini, birliğini korumak için çok şiddetli davranmıştır. Düşmanlarına, hasımlarına aman vermemiştir. Yani zamanında pek çok devlet adamının, şakinin, eşkıyanın, zorbanın öldürüldüğünü biliyoruz. Hatta şehzade öldürülme adeti bittiği halde sırf Yeniçeri isyanlarına sebebiyet verdiği için iki tane şehzadeyi idam ettirmiştir. Böyle eşkıyalar saraya kadar gelmişlerdir. Padişahın sadrazamını parçalamışlardır.
Evet.
Şimdi böyle bir vasatta Sultan Murat iktidarın tenkit edilmesini, daha doğrusu ulu orta yerlerde iktidar aleyhinde konuşulmasını, bir fitnenin, bir sokak hareketinin ve neticede İstanbul isyanının, ki böyle birkaç tane olmuştur, kıvılcımlanmasına sebebiyet vereceğinden ürkmüştür. O zamanlar kahve işletenlerin ekserisi Yeniçeri'dir. Yeniçeri ocağı tefessüh etmiş. O zamana kadar çalışmasına müsaade edilmeyen Yeniçeriler esnaflık yapmaya başlamışlardır. biraz da paranın değer kaybı, ganimetlerin azalması gibi şeylerle gelirleri düştüğü için. Hükümet bunlara müsamaha etmek mecburiyetinde kalmıştır. Kolay değil. Bu kahvelerin ekserisi Yeniçerilerin kahveleridir. Ve Yeniçerilerin işlettiği bir kahvede toplanan insanların, ki bunların da Yeniçeri olma ihtimali var, hükümet aleyhindeki konuşmaları padişah fevkalade ürkütmüştür. Ve tütünün buna sebep olduğunu düşünmüştür. Hem yangınlara sebebiyet veriyor.
Bu yangın bahanesi de olmuş hem olabilir de, işin.
Hem de isyan olsun. Ama gerçek bir sebeptir. Hı hı. Olmayan bir sebep değildir. Hı. Şimdi bahane umumiyetle olmayan bir sebep için söylenir. Umumiyetle mutlak değil bu. Ama burada yangın da var. Yangını dediğiniz gibi fırsat bilmiş. Hem yangınları önlemek hem bu sokak muhalefetinin önünü almak için padişah şiddetli tedbirler alarak tütünü yasaklamış. Hı hı. Tütün içenlere ağır cezalar. Sadece tütün içenlere değil. Mesela gece fenersiz gezenlere de. İstanbul sokaklarında şimdi gibi aydınlık yok, elektrik yok. Sokakta fenersiz fenerle gezme mecburiyeti vardır akşam hava karardıktan sonra.
Benden korkmayın. Ben kendimi gösterebiliyorum.
Evet, ben kim olduğum, kaldır feneri dedikleri zaman yüzüne bakarlar. En azından bu adamın güvenilir bir adam olduğu anlaşılır. Fenersiz gezene hiç aman vermemişlerdir. Hiç. Yani bu fenersiz gezme yüzünden yanlışlıkla evinin yolunu unutan gençler, hanımının doğumu için doktor arayanlar bile cezalandırılmıştır. Ve bu yasak İstanbul sokaklarının aydınlatılma zamanı olan Sultan Mahmut zamanına, Sultan Mecid zamanına kadar devam etmiştir. Bu fenersiz gezme yasağı çok ciddi bir ağır cezalarla, çünkü başka türlü şehrin asayişini sağlayamazsınız. Evet. Bu böyle bir tedbir var. Onun için Sultan 4. Murat bugün bile yasakçı kamu görevlilerine verilen isim olmuştur. Rahmetli Recep Yazıcıoğlu vardı. İlk defa valilerden benim bildiğim Tokat'tayken hükümet konağında sigara içilmesini yasakladı. Adamın adını 4. Murat koydular.
Biraz da örtüşmüş ama sigara.
Biraz da evet, ondan dolayı. Yani bu anlatılanlar, bunlarla alakalı çok hikayeler, kıssalar, hadiseler olmuştur. Buna rağmen de insanlar bu yasağa delmişler.
Evet, tabii yasak olunca aslında bu tür sosyal değişimleri yasakla yapmak çok iyi sonuçlar almıyor. Ama sigara yasağında şu anda mesela yasağı destekleyen, içmeyen bir grup olduğu ve gittikçe de kuvvetlendiği, dünyada da gittikçe kuvvetlenen bir trend olduğu için başarılı olunduğunu düşünüyorum.
Şimdi şöyle, yasak eğer manasız bir yasaksa bunu siz tutturamazsınız. Bu yasak deler. Onun için padişah yasağı 3 gün sürer demişler. Manasız ise, yani herkes bunun yanlışlığını kabul etmediği müddetçe. Düşünün, şeriatın kestiği parmak acımaz diyor adam. Niye? Din kuralları binlerce yıldır var. Yani o zaman hukuk dini hukuk olduğu için söylüyorum. Adam diyor ki ne yapalım, keserse keser. Artık onun doğruluğuna ve vazgeçilmezliğine insanlarda bir kanaat hasıl olmuş. Ama hükümet yasakları öyle değil. Niye yasakladı hükümet? Hep böyle bir soru vardır. Dediğiniz gibi bugün artık sigaranın zararlığında bir de hemen kalkıyor. Hmm. Şimdi artık sigaranın yasaklığı hususunda bir umumi bir konsensüs hasıl oldu. Hmm. Yani içenler bile bunu itiraf ediyorlar. Hmm. Çok kişiye zarar veriyor. Bir de burada bir dediğim gibi bir intikam mevzu bahisi. Yani sigara içenler bunun gayet tabii bir ihtiyaç olarak kullandılar ve sigara içmeyenlere pek hayat hakkı tanımadılar. Hmm. O ister istemez bu iş yasağı vardı. Yasağı vardı. Yasak hoş değildi ama yasaksız da olmaz.
Olmadı. Evet. Yani zaten polisin sopası, ulaşmadı insanlara.
Polisin sopası olmasaydı diyor şair, Bedevi Kabe'ye kusardı diyor yani. Yani sopayı korkusundan yapıyor adamın. Bir şey yok, ölçüsü yok adamın. Şimdi onun için yasak olmadan da olmuyor.
Şimdi yavaş yavaş programın sonuna da geldik. Hakikaten bu konu bir işin sosyal ve belki de biraz mücevher tarafını görmezden gelmemize ya da zaman darlığı sebebiyle atlamamıza yol açtı. Ama ciddi anlamda da bir sektör oluşturmuş biraz önce söylediğiniz gibi. O çubuklar bir yandan, kutular bir yandan, sigara kutuları, bütün bunlar bir araya geldiğinde.
Tablaları, hı-hı, kutuları, kağıtları, sigara sarma makinaları, tütün kıyma makinaları, tütün keseleri, içine tütün koyduğunuz. Bunlar nargilesi, nargilenin bir sürü aksamı var.
Pipo çubuklar. Yok ama değil mi bunlar?
Pipo yok bizde. Yok. Piponun bize adet olarak gelmesi 50'lerden sonradır. Hı, pipo yoktur. Da ağızlık vardır. Çünkü çubuk zaman içinde pratikliğini kaybedince ve sigara çıkınca onun yerini ağızlık almıştır. Ve ağızlıkla içenler de umumiyetle sigaranın zararını bir miktar bertaraf ettiğini düşünmüştür, zannetmiştir. Yani bu dediğiniz gibi sizin bir evde bile tütün mamullerinin bir hayli eşyası aksamı vardır.
Küçük bir dolap yani.
Tabii aslında. Aynen öyle.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere efendim.